Tekrar merhaba. Herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Soba ilk yayında Merkez Bankası'nda dün akşam yaşanan, artık buna deprem meprem demeyelim, değişiklik, parmaklama, kurcalama, ne derseniz deyin, daha amiyane bir tabiri kullanmak lazım. Çünkü öngörülemeyecek bir şey değildi, biliyorsunuz. Konuştuk bunu defalarca burada. Bunun için çok büyük iktisatçı olmaya gerek yok diye anlatmaya çalıştım. Burada ne yaparsanız sonucunu nasıl göreceğiniz çok belli olan bir yolu kurcalıyorsunuz siz ve ısrarla yapıyorsunuz. Bugün dün gece yarısı kararnamesiyle görevden alınan iki Merkez Bankası Başkan Yardımcısıyla bir para politikası kurulu üyesinin etkilerini konuştuk. Çünkü o etkiler hepimizin çok net yaşayacağı şekilde gözümüzün önünde gerçekleşti. Türk lirası döviz karşısında, dolar karşısında, euro karşısında, Afganistan karşısında bile değer yitirmeye devam ediyor. Ekonomimiz paspas oldu. Bildiğiniz paspas oldu, otoban oldu. Üstünden geçmeyen kalmadı. Ve ben bunu size 20 yıllık Merkez Bankası'nın benim tanık olduğum, bir gazeteci olarak tanık olduğum 20 yıllık kısa tarih içinde anlatmaya çalıştım. O özerklik kanununun ilk getirilişi Kemal Derviş döneminde Nisan 2001'den sonra yaşananlarla anlatmaya çalıştım. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Şimdi gazetelere başlayacağız. Ama gazetelere başlamadan önce yaşanan bir gelişme üzerine konuşacağız. Dün biz Ankara'da çok güzel bir gece yaşadık. Gerçekten Ankara'da sevgili dostlar, benim 40 senelik dostum, kardeşim, sevgili Boğaçan'la birlikte, Boğaçan Sözmen'le birlikte Ankara'da Musa Göçmen konser, senfoni konser salonunda, onun yanındaki kafesinde, Nuzen Sol'da çok güzel bir gece yaşadık. Sevgili dostlar, çok fazla yerden, o kadar kalabalık bir gruptu ki, çok böyle hakikaten çok içim coşarak anlatıyorum bunu size. Dün sağ olsunlar zahmet edip oraya kadar geldiler. Biz yaklaşık 2 saat boyunca söyleştik, güldük, hüzünlendik. Bazılarımızın gözünden hafif yaş da geldi. Böyle güzel bir gece yaşadık ve bu gecenin mutluluğuyla eve dönüp artık biraz gündem çalışmasına başladığımda hakikaten kelimenin tam anlamıyla yıkıldım. Gerçekten, çünkü yine de insanın içinde şöyle bir umut oluyor ne olursa olsun. Ya ekonomist olarak bakıyorsun. Yok ya, artık bu kadar fazla parmaklanmaz bu iş. Merkez Bankası Başkanı ile bir görüşme yaptığını, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın bir görüşme yaptığını biliyordum. Ama burada uzun süredir piyasalarda konuşulan bu Merkez Bankası Başkanı da görevden alınacak falan, buna delice cesaret edilemeyeceğini bildiğim için hani belki bu görüşme bir şekilde üstü örtülür, kapatılır diye düşünüyordum. Ardından bir gece yarısı kararnamesiyle işte bu operasyon yapıldı. Şimdi şu dakika itibariyle döviz çıldırmış durumda. Gerçekten bildiğiniz kelime anlamıyla çıldırmış durumda. Dün 9.19'u gece yarısı test etti. 9.18'e düştü. Şu anda da 9.15 civarında. Düşünün, değer kazanıyor Türk lirası. Ama kaybettiğinin içinden kazanıyor. Her yeni seviye cebimizden biraz daha fazla paranın çıkmasını getiriyor. Ve bu abukluk, bu saçmalık, bu apır sapır davranış Türkiye'de ekonominin yerle yeksan olması yolunu açıyor. İlk yayında söyledim, çok güzel bir tanım olduğu için bir daha kullanayım. Çok sevgili Uğur Gürses, bir ekonomist, iyi, namuslu, ahlaklı bir ekonomist. Dün bu olayı sosyal medyada, merkez bankaları bir ülkenin züccaciye dükkanıdır, siyasi filler girdikten sonra tarumar olur sözleriyle değerlendirdi. Yaşanan tam da budur. Bir gece yarısı operasyonuyla yeniden bütün dünyaya rezil olduk. Sadece rezil olmadık, boş verin dünyayı. Cebimizden para gitti ya, yoksullaştık, daha da yoksullaştık. Artık anlaşılacak, dinlenecek şey budur. Yine bu olaylar yaşanırken benim burada zaman zaman size de hani siyasi analizler konusunda özellikle referans gösterdiğim duvar.com.tr'de çok acayip bir gelişme yaşandı. Yani duvar çöktü, öyle söyleyeyim size. Duvar çökmüş. Ben çok geç haberdar oldum. Gerçekten yani bundan dolayı işte gece bu kadar yoğun ve güzel bir organizasyonun içinde olduğum için. Orada sadece duvar için değil, duvar İngiliz için de mesela, Türkiye için gerçek bir referans kaynağı olduğunu bildiğim için ya bu son derece önemliydi. Ama şimdi duvar sadece patron kaprisinden dolayı çökmüş durumda. Yayına girmeden önce duvar genel yayın yönetmeni sevgili Ali ile, Ali Duran Topuz'la da konuştum. Onun da söylediği aynı şey. Ya Türkiye'de patronlarda şöyle bir şey var, medya patronlarında. Tam da Ali'nin yaptığı tanım doğru aslında. Yani bir futbol takımı yönetir gibi yönetmek istiyor. Parasını ben verdim kardeşim, takımı ben kurarım. Sen kuramazsın güzel kardeşim. Sen kuramazsın. Sen istersen Allame-i Cihan ol. Yani gazeteci değilsen yapamazsın. Yüzüne gözüne bulaştırırsın. Bak şu anda elinde deneme fırsatı var. Duvarkom'u var eden insanların tamamı ayrıldı oradan artık. Biz medyada biraz daha yoksullaştık. Gerçekten çok üzüldüm duvarın yıkılmasına. Çünkü orası bağımsız bir haber kaynağının ötesinde aslında gerçek anlamda analiz yapılan bir yerdi. Tekrar söylüyorum, mesela Duvar İngiliz bu konuda Türkiye'de çok çok çok büyük bir boşluğu tek başına doldurmaya çalışıyordu. Yani özellikle İngilizce kaynak arayan yabancılar açısından bana da çok fazla başvuran oluyor. Benim de yönlendirdiğim yerdi. Artık yok. Kına yakabilirsiniz Sayın Vedat Zincir. Gerçekten kına yakabilirsiniz. Bu saatten sonra ne yapacaksınız bilmiyorum ama çok iyi biliyorsunuz gazeteciliği muhtemelen. Buyurun yapın. Nasıl yapacaksınız hep beraber görelim mesela. Ama hakikaten medyada biraz daha yoksullaştık. Bütün arkadaşlarıma, çoğu beraber çalıştığım, tanıdığım, bildiğim arkadaşlarıma, başta Ali'ye, Ali Duran Topuz'a, Cansu'ya, Cansu Çamlıbel'e hakikaten emekleri için çok teşekkür ediyorum. Orada çalışan, emek veren bütün arkadaşlara, bütün dostlara çok teşekkür ediyorum şu ana kadar yaptıkları için. Ama kelimenin tam anlamıyla içim acıdı. Kelimenin tam anlamıyla içim acıdı. Çünkü ya çok büyük bir boşluk doluyordu orada. Artık yok, orası boşluk. Bu da bize şunu gösteriyor bakın. Türkiye'de medya yapılanmasında hani şeyi söylüyoruz ya, hep burada konuşuyoruz. Ya kardeşim bak, patronaj değiştikten sonra Türkiye'de medya çok değişti. Ama bir yandan internet medyasının içinde de bir takım oluşumların temelleri atıldı. Mecburiyetten atıldı. Bugün burada yaptığımız yayın gibi. Hani hep anlatıyorum mesela, katıldığım bütün konferanslarda da söylüyorum. Ya ben Finlandiya'da yaşayan bir gazeteci olsam manyak mıyım kardeşim? Çıkıp böyle 6 senedir tek tabanca insanların karşısına, ana avrat küfretmelerine karşın 6 senedir her sabah çıkıp konuşayım burada. Psikopat mıyım ben? Değilim. İhtiyaç var. Ve ben mesleğimi namusluca yapmak istiyorum sadece. Bu insanlar da onu yapmaya çalışıyordu. Ve şimdi biraz daha yoksullaştı. Bravo. Sayın Vedat Zincir, hakikaten kutluyorum. Ayakta alkışlıyorum sizi. Gerçekten ayakta alkışlıyorum. Yalnız şunu çok iyi bilin. Bakın bu medya camiası bu kadar bir şeydir. Gerçekten. Özellikle yönetici düzeyinde bu kadar bir şeydir. Lütfen bu sözü iyi dinleyin. Yaşamış biri olarak söylüyorum size. Ben tanımam kendisini. Tanıyan biri varsa iletsin ne olur. Şu kadar bir camianın içinde genel yayın yönetmenine yaptığınız kurgu duyulur. Gerçekten siz duyulmadığını zannedersiniz ama onun gıyabında genel yayın yönetmeni aradığınızda zaten hap kadar bir camiadır bu. Herkes duyar ve herkes birbirine söyler. Yaptığınız ahlaki değil her şeyin ötesinde. Bu işte ne kadar ahlak arıyorsunuz bilmiyorum. Beni çok da ilgilendirmiyor. Ne yapıyorsanız yapın bu saatten sonra. Ama bu yaptığınız hakikaten medyada çok korkunç kara bir leke olarak kalacak. Ciddi söylüyorum. Siz yürüyen bir düzene, yapılmak istenen bir şeye çomak sokarak batırdınız ve çok önemli bir şeyi yok ettiniz Türkiye'de. Gerçekten. Bakın ben pandemiden hemen önceki sene yılbaşında İstanbul'da sevgili Cansu'yla, biz NTV'de 10 sene beraber çalıştık Cansu'yla. Orada bir yılbaşı için bir şey yaptık. Ben orada insanları ilk kez gidip gördüm. Nasıl çalıştıklarını, nasıl özveriyle çalıştıklarını gördüm. Ve bunu yıktınız. Hakikaten rezalet bir şey yaptınız. Ve bir kez daha söylüyorum. Sakın şöyle düşünmeyin. Ya ben el altından hani oranın düzenini değiştirmek. Patronsunuz, yapabilirsiniz, hakkınızdır. Ama ahlaki olan nedir biliyor musunuz? Karşınıza delikanlı gibi, erkek gibi demiyorum. Erkeklik, kadınlık değil burada hikaye. 13 gram hayatta hiçbir şey değiştirmez. Ama delikanlı gibi oranın genel yayın yönetmenini karşınıza alıp, ben bunu yaşayan biri olarak söylüyorum. Habertürk'te aynı şey bana yapıldı çünkü. Çok iyi biliyorum. Benle konuşmaktan korkan patron tarafından istifamı kendim vermeye çalıştım. Buna bile direndi insanlar. Bu yaptığınız ahlaki değil. Madem böyle bir şey, el sıkışır, vedalaşırsınız ya. Düzgün olan, dürüst olan budur. Bir patron olarak buna hakkınız var mı? Yerden göğe kadar var. Ama bu yaptığınız çok ayıp ya. Çok ayıp. Neyse, siz de yerini aldınız. Şanlı medya tarihimizde Necip. Türkiye medyası tarihinde yerinizi aldınız. Herkes layık olduğu şekilde anılacaktır. Emin olun Sayın Vedat Zincir, siz de öyle anılacaksınız. Artık yerinizi yaptınız bu saatten sonra. Hani geçmişteki o vicdani redler falan filan, onları bırakın. Duvarı kıran, duvarı yıkan insan olarak anılacaksınız. Bravo. Az şey değildir. Tebrik ederim. Yolunuz açık olsun sevgili arkadaşlar. Ali, Cansu. Hani ben ne yapabilirim bilmiyorum ama ben ne yapabilirsem burası da size açıktır. Yolunuz açık olsun hepinizin. Bağımsız medyanın ne kadar önemli olduğu bir kez daha görüldü. Bakın, medyaya verdiğiniz desteğin ne kadar önemli olduğu bir kez daha görüldü. Çünkü bağımsız medyanın yok olması sizin bilgi hakkınızın elinizden alınması demektir aynı zamanda. Yani şunu düşünün, orada duvarda yapılan analizlerin Türkiye'de yapılmayan analizler olduğunu. Mesela en basiti, ya çok yakından tanıdığım için söylüyorum bunu. Türkiye-Amerika ilişkileri konusunda yıllarca Washington'da da orada iş yapmış, orayı da tanıyan bir insan olarak. Mesela Cansu'nun sadece şu F-35 kriziyle ilgili yazdıklarını, çizdiklerini düşünün. Artık onları okuyamayacaksınız ya. Vallahi kalan bu işte. Yani ne bileyim, mesela Nagihan Alçı yazacak size F-35 kriziyle, F-35'in kuyruğunu görmüş gibi davranacak mesela. Vallahi kusura bakmayın ama insanlar da buna müstehak, demek ki yapacak bir şey yok. Ama bağımsız medyayı desteklemeniz neden önemli sorusunun cevabı bu yaşanandır işte. Biz eksildik. Doğrudur. Medya biraz daha yoksullaştı. Biraz daha eskidi. Biraz daha pespayeleşti. Görmediğimiz, bilmediğimiz şey değil. Biz yine bir çıkış yolu buluruz. O arkadaşlarım da bulacak. Eminim bundan. Ama herkes layık olduğu yeri alacak bu ülkede. Emin olun. Ben şu konuda umudumu hiç yitirmedim. Gerçekten bu romantik bir bakış falan da değil, biliyorum. Bu ülkenin medya tarihi dürüstçe yazılacak bir gün kardeşim. Biz hepimiz yaptıklarımızla, yapmayanlar da yapmadıklarıyla yer alacak orada. Ömür sağlık olursa ben de anlatmaya devam edeceğim. Kimin nasıl bir sahtekarlık içinde olduğunu, kimin ne yaptığını, kimin neyi nasıl çökerttiğini, kimin neyi nasıl kurcaladığını, kimin genel yayın yönetmeninin arkasından yeni genel yayın yönetmeni aradığını falan. Herkes konuşacak bunu, herkes bilecek. Çünkü biz, dedim ya, küçücük bir camiayız aslında. Vallahi dön baba dönelim, say say 40 kişiyiz. 40 kişi de birbirini çok iyi tanır, çok iyi bilir. Hakikaten çok iyi bilir hem de. Herkes layık olduğu şekilde yerini alacak. Bağımsız medya bunun için önemli işte. Hani o verdiğiniz küçücük küçücük destekler var ya. 9 lira, 10 lira, işte aylık üyelik yapıp 15 lira, yıllık üyelik yapıp 100 lira verdiğiniz şey. Sadece bunun için önemli. Çünkü bundan sonrası işte Abdülkadir Selvi'nin yazdığı iktidara göbek deliğinden bağlı yazılar, Ahmet Hakan'ın 9-8'lik yazıları, ne bileyim işte Nagihan Alçı'nın televizyon değerlendirmeleri, bunlar kalacak geriye. Medya, bağımsız medya yolunu bulmayacak mı? Bulur kardeşim, bulur. Bulur ama herkes yaptığıyla değerlendirilecek. Bir kez daha geçmiş olsun. Gazete Pencere ile başlayalım. TÜGVA İBB'ye çökmüş manşetiyle çıkmış bugün. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözcüsü Murat Ongun, Büyükada'daki iskelenin şu yaşananların ardından TÜGVA'nın yöneticilerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yerel seçimlere kadar maaş aldıklarını açıkladı. Nasıl? Hani burada hep yalvardım ya size. Kardeşim bak, seni umutsuzluğa sevk edene bakma. Bugün diyorsun ya, ya gerçekten anlattıkları çok önemli. Sedat Peker'in adamları gelecek, seçime çökecek, silahlar çıkacak falan. Ya yeme bu numaraları, git sandığa diye yalvardım ya sana. Bak bunun için işte. Şimdi o maaşlar kesilince herkes bas bas bağırmaya başladı. Mama bitti. Bu saatten sonra kendi bulacak yolunu, göreceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kaynağı olmadan nasıl yaşayacağını görelim. İnceledik, bulduk demiş Ongun. TÜGVA'nın neredeyse tüm yöneticilerinin geçmiş dönemde işe alındığını duyurmuş. Vakıf başkanı da o isimlerin arasında. Ortaya dökülen TÜGVA dosyaları benzer durumun tüm Türkiye'de geçerli olduğunu gösteriyor. İddiaya göre, diyor gazete, TÜGVA kamu kurumlarına işçi memur alımlarında, özellikle mülakatlarda çok etkin. Vakfın başkanı Enes Eminoğlu bir gün önce düzmece dediği isim listeleriyle ilgili son açıklamasında, duydunuz bunu muhtemelen, İçeriden belgeleri almış bu adam, sızdırmış ifadesini kullandı. Daha ötesi yok ki. Ya biz bunları 2013'te tapelerde de duyduk kardeşim. Dün sabah anlattım ya burada. Bu ülkeyi tek başına yöneten kişi düzmece, kurmaca, şantaj, montaj dediği belgelerle ilgili, ses dosyaları ile ilgili dedi ki, benim çocuklarımla yaptığım konuşmayı üstelik devletin telefonuyla dinlemişler. Demedi mi bunu? Televizyonda açıkladı bunu. Bak, yaşanan da bu. Ve Bilal Erdoğan da konuşmuş, iftira demiş, dindarlıkla övünmüş. Demiş ki çatlıyorlar, patlıyorlar, kıskanıyorlar. Düşünsene, destek verenlere bak. Tevfik Göksu mesela, çatlasanız da patlasanız da destek olacağız. Yavaş yavaş İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden destek olamayacaksın artık. Vallahi cebinden veriyorsan ver, çok sorun değil. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kaynağı kurudu. Geçeceksin onu bir zahmet. Göreceğiz nasıl yaşadığını kurumun. Kamu kurumları, destekler, köstekler. Göreceğiz nasıl yaşadığını ya. Kıskanıyorlar. Kıskanılacak ne var ya? Neyi kıskanacaksın? Ben Avrupa uzmanıyım. Biliyorsunuz benim alanım ekonomi. Benim alanım da Avrupa. Yok öyle ya ama ya. O kadar kolay değil öyle bir alan almak. Bu arada Eski TÜGVA yöneticisi dün gördünüz, sosyal medyada da çok dolaştı. Gece saat 1.30'a kadar bunlarla uğraştım ben de. TÜGVA'nın eski il temsilcilerinden bir tanesi Tamer Özsoy, devlette kadrolaşma ilişkin belgeleri doğrulamış ve Millet Kütüphanesi'nin kadrosunu TÜGVA kurdu demiş. Nasıl? Şantaj, montaj, yalan. Belgelerin devamı çıktığında kamuoyunun bu da mı olmuş diyeceğini iddia eden Özsoy savcıları göreve çağırdı. Ben dahil sorumluları yargılayın diye konuştu. Sayın savcılar, hazır dün harekete geçtiniz. Hani şu siyasi cinayet iddiaları falan. Bir el atsanıza. Vallahi Cumhuriyet savcısı kavramının tam karşılığını görelim. Bu arada TÜGVA kendi içinde de bir fişleme düzeni kurmuş. Çok tıkır tıkır bir düzen hem de. Kendi yöneticisini fişlemiş diyor gazeteci. Diyor ki vakfın koordinatörüne ilişkin notlar dikkat çekti. O notlarda Okan Özer için, bu vakfın yöneticisi ya, menfaatçi bir kişiliği var, olumsuz Saadet Partili ifadesi yer alıyor. Sayın Saadet Partililer, var mıdır söyleyeceğiniz bir şey ya? Ha? Bak demek ki kendi aranızdaki ayrım ne noktaya gelmiş görüyor musun? Pii. Çok acayip ya. Çok acayip. Gerçekten çok acayip. Adam diyor ki ya kardeşim diyor bu iş diyor çok dönmüş. Bu Saadet Partili diyor. Adam buldu. Bulduğunu beğenmiyor. Nasıl? Şahane değil mi ya? Bulduğunu beğenmiyor adam. Aman abi boş ver ya. Saadetli o ya. Sizin kurduğunuz bu düzen var ya FETÖ düzeninin aynısı. Aynısı. Hiçbir farkı yok. Paralel yapılanma, al sana paralel yapılanma. Kendi içinde düzen kur, kamuya yönlendir. Onu yap, bunu yap. Sonra kıskanıyorlar. Kıskanıyorlar bizi. Neyini kıskanacağım ya? Neyini kıskanacağım? Bir çıkar ağının neyini kıskanabiliriz? Herkes sen, ben, bizim olan birbirini destekliyor. Kıskanılacak bir şey yok ki. Ortadaki durum belli işte. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni bir kaybediyorsun. İşte TÜGVA sana. İşte sana TÜGVA. Bundan sonrasını artık kendiniz düşünün. Tevfik Bey'in vardır size verecek parası herhalde. Yani öyle diyor. Bilmiyorum. Çatlasanız da patlasanız da destek olacağız. Vallahi cebinden destek ol. Yavaş destek ol hatta. Kasayı takarsın. Vallahi yavaş destek ol. Gazete Pencere böyle çıkmış. Merkeze yine gece operasyonu. Dolar yine zirvede denilmiş. Bu konu ilk yerinde çok uzun konuştuğumuz için atlıyoruz. Önce temel sonra ihale diye Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı bir skandal belgesi. Paylaşılan belgede hastane inşaatının, Isparta Şehir Hastanesi'nin ihale yapılmadan önce başladığı ve bunun kayda geçtiği görülüyor. Nasıl? İhalesiz başlıyor. Biz başlayalım ya, yap. Aman ya, ölümlü dünya ya kardeşim, ihalenin nesini konuşacağız ya. Ya ölümlü dünya. Önce bir dur, bir şey yapalım da. Bir yapalım biz. Ondan sonra ihalem ya, kolay işler onlar ya. Konu kolay, onlar kolay yaparız, hallederiz. İhale komisyonunun karar metnine şerh koyan bir üye ihale yapılmadan temel atıldığına dikkat çekiyor ve bu durumun yasaya aykırı olduğunu kayıt altına alıyor. Ya ahlaklı namuslu insanlar hala var ya. Diyor ki çüş diyor, çüş diyor, ıh diyor hatta, ıh diyor. Lan diyor, temel atmışsınız, daha ihalesi yok bunun. Kim alacak? At sen temeli ya. Bu aman ihale dediğin. Ya oho. Hocam bununla mı uğraşacağız şimdi ya? Lütfen yani. Çok rica edeceğim. Biz atalım temeli. At sen temeli oraya. At sen temeli. Bakarız bak, kalanı kolay kolay. Kolay onu kalan. Hallederiz. Cumhuriyet'in manşeti FETÖ taktiğini kendileri iyi bilir. Bugünkü demin konuştuğumuz gibi siyasi cinayet tartışması yargıya taşındı. Muhalefet Süleyman Soylu'ya tepkili. CHP lideri Kılıçdaroğlu başta olmak üzere muhalefet temsilcilerinin gündeme getirdiği siyasi cinayet kaygısı iddialarına karşın ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı resmen bir soruşturma başlattı. Dün ikinci yayında duyurmuştum bunu. Soylu, ben İçişleri Bakanıyım, emniyette istihbaratta böyle bir bilgi yok, bu FETÖ taktiğidir dedi. Allah aşkına. Allah aşkına. İyi Partilileri Meral Akşener duyumları FETÖ taktiği diyerek hafifletmek bir İçişleri Bakanı'na yakışmaz yorumunu yaptı. CHP'li Engin Özkoç ise FETÖ taktiklerinin en iyi FETÖ'ye metiye düzen İçişleri Bakanı bilir. Kurdukları vakıf, savcı, polis, öğretmen atıyor. İşte FETÖ taktiği tam da budur demiş. Doğru. Kılıçdaroğlu belge açıkladı diyerek Isparta Şehir Hastanesi'nde yaşanan rezaletten bahsediyor. Artık buna rezalet falan da denemez ya. TÜGVA sızıntıları devam ediyor. Bunlar konuşulacak. Bak şimdi habere yayın yasağı getirilecek. Daha gelmedi. Gelecek. Habere yayın yasağı gelecek. Göreceksin. Yani bunu anlamak için çok zeki olmaya falan gerek yok. Bu habere yayın yasağı gelecek. Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet Savcılarından direkt böyle bir talimat gelecek. Bilmem ne mahkemesinde alınan karar gereği habere yayın yasağı getirilmiştir. Zıbam diye kapanacak bu iş. Akılda kapanacak mı? Artık çok geç. Yani kıskanıyorlar, şantaj montaj, geçeceksin onu, geçeceksin. Vallahi. Bu arada bir yeni kandırılma hikayesi. Dün muhtemelen duydunuz bunu. Ben akşamki işte o programdan döndükten sonra, hatta bir arkadaşım da bununla ilgili bir mail attı. Biraz daha uzun versiyonunu. Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı. Suriye'deki terör saldırılarında Amerika ve Rusya'nın sorumluluğu olduğunu söylemiş ve demiş ki 30 kilometre sözlerinde durmadılar. Biz de kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Yine mi kandırıldınız? Ya vallahi bravo. Dünyada bir rekora imza atıyorsunuz. Tebrik ederim. Hani insanlar baksa, gerçekten bir grup insan toplansa mesela, aralarında deseler ki lan bugün birini kandıralım. Kimi? Türkiye'den bul ya, hükümetten birini kandır. İçlerinden biri de muhtemelen diyecektir ki ya onun zevki kalmadı artık hocam ya. Oo, yani onu kandırsan ne olur? Tadı yok ki onun. Çocuk kandırıyor artık. Sabah, 20 yıllık kinle gelen cinayet. Silopi'de yasak aşkın 20 yıl sonra İstanbul Kadıköy'de cinayetle biten film gibi öyküsü bir insan hikayesi. İşte baba oğlun adım adım kanlı intikam takibi. Silopi'de 20 yıl önce bir kadınla yasak aşk yaşayan kuaför Kamuran Tün olay ortaya çıkınca İstanbul'a kaçtı. Evi terk eden kadının 2 aylık oğlu Murat Timuçin büyüdü. Babacı Timuçin'le intikam planı yaptı. Plana dayı ve amca da katıldı. Murat Timuçin evli ve 7 çocuklu Tün'ü Facebook'tan buldu. Züleyha Takma adıyla yazışıp buluşmak istedi. Kadıköy'deki randevuya kiralanan bir kadın yolladı. Tün gelince de onu 7 yerinden bıçakladı. Kini görüyor musunuz? Artık bu ülke gerçekten bu kadar gergin. Tebrik ederim. Nagihan Alçı da diyor ki öpüşelim barışalım. Aman ölümlü dünya. Ya bu gerginlik kimseye yaramaz ya diyor. Vallahi böyle Pokemon tadında. Ümit Özdağ da diyor ki hanımefendi bunu siz yaratanlardan biri sizsiniz. Bir anda Nagihan Hanım salon kadını çizgisinden sıyrılıyor beklenildiği üzere. Bağırıp çağırmaya başlıyor. Çok önemli bir haber var. Sabah gazetesi birinci sayfasından duyurmuş. Muhtemelen dünyada da haber ajansları şu anda bu haberi düzenleyip geçmekle meşgullerdir. Önemli bir haber. Ben de sizinle paylaşmak istiyorum. Bir son dakika gelişmesi. Sıkça burada hani eski bir alışkanlığım olduğu için bir haber televizyoncusu olarak bunu kullanmak istiyorum. Emine Erdoğan çubuklu kadınlarla turşu kurdu. Ney? Bir son dakika. Şu anda yani bir gazete basıyor olsam ben derdim ki baskıyı durdurun. Yani insanlar üzerindeki baskıyı durdurun, rahat davransınlar bu haberle ilgili olarak. Emine Erdoğan Ankara Çubuk'ta kadınlarla beraber kelek, patlıcan ve lahana turşusu kurdu. Kelek olmasa haber o kadar önemli değil de. Emine Hanım Başkan Erdoğan'ın "Başkan nereye gidiyorsun?" diye sorduğunu bak ya, şakalar eğlenceli falan. Çubuk deyince de "Bana da bir tabak turşu yollasınlar." dediğini aktardı. Durdurun, baskıyı durdurun. As bayrakları, as, as, as, as. Çubuklu kadınlarla turşu kurdu. Sabah gazetesi birinci sayfası haberi. Bakın ben bunu, bu haberi benimle birlikte, benim yaş grubumdaki gazeteci arkadaşlarım, benden çok büyük abilerim, ablalarım, biz hepimiz yaşadık. Biz hepimiz mesela Semra Özal'ın gittiği kuaförün haberini okuduk birinci sayfalarda. Çok önemli, çok büyük gazetelerin birinci sayfalarında. Çubuklu kadınlarla turşu kurdu. Sabah gazetesinde birinci sayfa haberi. Bravo. Bravo. Ve böyle bir ortamın içinde biz duvarı kaybettik. Vallahi duvarı kaybettik. Yok. Ama Emine Erdoğan çubuklu kadınlarla turşu kurdu haberini gönül rahatlığıyla okuyabilirsiniz. Reuters'dan arıyorlar ya. Bak işte onlar haberi atladılar. Tabii. Neyse sabah gazetesinden alın ya. Bana ne? Bu önemli haberi onlar paylaşmışlar. Sözcünün manşeti, bunun neresi yerli ve milli? İktidar sürekli yerli ve milli nutukları atıyor ama market raflarındaki temel gıdaların büyük kısmı ithal. Mercimekten nohuda, pirinçten mısıra kadar pek çok ürünü dışarıdan alıyoruz çünkü tarım bitti. Pirinç Vietnam'dan, kırmızı mercimek Kanada'dan, nohut Meksika'dan, mısır Macaristan'dan, yeşil mercimek Kanada'dan geliyor. Bu ülke bir dönemler bunun ambarıydı dünyada. Ne diyorlardı? Herkes konuşur, AKP yapar. Hayaldi, gerçek oldu. Vallahi gerçek oldu. Ah, Gerçek, mutlu musun? Ama Emine Hanım çubuklu kadınlarla turşu kurmuş. Tayyip Bey de giderken demiş ki nereye gidiyorsun? Çubuğa turşu kurmaya gidiyorum. Bana da yollasınlar bir tabak. Belli bir yaştan sonra tuz dokunur, aman diyeyim. Devam edelim. Sözcü gazetesinden bu haberi aktardık. Bir güne bakalım. Bir günün bu sabahki manşeti ne isterlerse hala veriliyor. TÜGVA belgeleri ve Sadat'ın itirafları gösterdi ki devletin tapusu hala yandaş, dernek, vakıf ve tarikatlara teslim ediliyor. E doğru. Kardeşim bunu başka türlü değerlendiremezsin ki. Doğru. Ne söyleyeceksin? Kriz değil buhran. Dün sabah bu yayında bu ifadeyi kullanmıştım. E doğrudur. Bu kriz değil artık buhran. Neden? Çünkü tekrarlıyor. Kriz katlanarak devam ederek gidiyor ve üstelik yapılan şey de bu. Mesela Türkiye ciddi bir ekonomik krizin içinde debeleniyor. Sen büyük yalanlarla geliyorsun, anlatıyorsun. Gece yarısı ondan sonra Merkez Bankası'nın iki başkan yardımcısıyla bir para politikası kurulu üyesi değişiyor. Sonra dünya, yani zerre kadar ciddiye almıyorlar ya bizi. Bak ciddi söylüyorum, bunu bilerek kullanıyorum. Zerre kadar ciddiye alan kalmadı artık. Bir izleyici dün şey yazmış. Benim geceki Merkez Bankası paylaşımının altına. Ya koltuk artık civatası yalama oldu, üstünde kimse oturamayacak diyor. Vallahi doğru. Anlattım ya size işte. Vallahi ben kendi açımdan bazı yayınlarla ilgili, işte 6 senedir yaptığım yayınlarla ilgili bir önem sıralaması yapsam. Yani ne olur ukalalık olarak almayın. Bugün sabah yaptığımız ilk yayın çok önemli bir yayındı. Ciddi söylüyorum. Bakın o analizi dikkate alın. Ben size bozulmanın nasıl olduğunu anlattım. Kanunun gelişimiyle yani çıkışıyla aradaki o 5 yıllık görev sürelerinin çürümesi, Tansu Çiller'in parmaklamasından sonra bugün yaşananı, özellikle 2019'dan sonra son 2 yılda yaşadığımız 4 başkan değişimini. Bunu ciddiye alın. Çünkü bu sadece bir tarihi tanıklık değil. Ben bu bozulmayı gördüm kardeşim. Yıkılmasını gördüm. Yıkıldıktan sonra yeniden yapılma çabasını gördüm ve bugün tekrar yıkılışını izliyorum. Bunu hem bir gazeteci hem bir ekonomist olarak söylüyorum size. Ama bu çok ağır. Yaşadığımız gerçekten çok ağır bir şey. Bunu bilin. Bana da bir tabak yollasınlar. Çubuğun turşusu da efsane olur bu arada. Vallahi efsane ötesi olur. Hani Ankaralıyım diye söylemiyorum bunu. Hakikaten Ferişta öyle turşu yememiştir kimsenin. Evrensel'in manşeti taktik değil Türkiye gerçeği. Bakan Süleyman Soylu Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayet kaygım var ifadeleriyle başlayan ve başka siyasilerin de desteklediği endişe için FETÖ taktiği ifadesini kullandı. Oysa AKP döneminde de siyasi cinayetlerin sayısı az değil denilmiş ve burada bir takım siyasi cinayetlerle ilgili olarak fotoğraflar paylaşılmış. İşte Hrant Dink var, Tahir Elçi var, pek çok isim alt alta yazılarak fotoğraflanmış. Bunun karşılığında söyleneceği ben size anlatayım mı? E biz onların işte faillerini yakaladık. Hrant Dink olayı oldu. 48 saat içinde o gün Samast'ı adalete teslim ettik. Sonra hatırlıyor musunuz? Burada bir yayın yaptım ben. Bak o da önemli yayınlardan biridir. Kimseyi öldürmemiş gibi poz ver abine, kanka. Hatırlıyor musunuz? O gün Samast'la o fotoğraf çektiren arkadaşları sonra onların FETÖ'cü olduğunu söylediler. Oysa o gün onları oraya yerleştirenler de kendileriydi. Sonra denildi ki onlar FETÖ'cüydü. Devam edelim. Yeni Şafak. Aramayın artık. Neyi? Damacana su, arıtma cihazı, ansiklopedi satmak ya da internet aboneliği pazarlamak gibi onlarca nedenle gün boyu telefon eden şirketlerin tacizi vatandaşları bıktırdı. Gelen aramaları cevaplamamak, reddetmek ya da engellemek fayda etmiyor. Aynı telefon numarası veya başka numarayla tacizler sürüyor. Çok önemli, kanayan bir yaraya parmak basmışsınız. Tebrik ederim. Savcılık el koydu. Gelin bildiklerinizi anlatın. CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Partili Koray Aydın'ın siyasi cinayetler olabilir iddiası üzerine Ankara Başsavcılığı harekete geçti. Çok acayip bir şey var bu arada. Dün sabah yayında size Mehmet Eymür anlattım biliyorsunuz. Yayından sonra çok sevdiğim bir gazeteci abim mesaj attı. Yani çok çok mutlu oldum. Bu bölümün anlatılması çok önemliydi diye kutladı. Bence de çok önemliydi. Şundan dolayı çok önemliydi. İnsanlar bağlantıları çok çabuk kaçırıyorlar. Yani bizde şöyle anlaşılıyor mesela. Yani siyasi cinayet nereden çıktı bu? Kemal Kılıçdaroğlu dün söyledi. Dün söylemedi. 5 ay önce konuşuldu bu. Mehmet Eymür konuştu. Ve geçmişte 90'lar boyunca bu işle adı anılmış bir adam söyledi bunu. Bundan sonra gelecek budur diye. Bunun pas geçilmemesi lazım. Bu bir yerde akıllarda kalsın. Ve şimdi Yeni Şafak gazetesi, gelin bildiklerinizi anlatın kadrosu içinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Koray Aydın'ı, Mehmet Emir'i saymış, bir fotoğraf daha var. Kim? Sedat Peker. Ne? Lan adam burada yerel seçimler öncesinde barış bildirisine imza atan akademisyenlerle ilgili olarak kanlarınızda duş alacağız dedi. Kımıldamadınız, kımıldamadınız. Gelin ifade verin, öyle mi? Ha, Sedat Peker Türkiye'ye gelecek, ifade verecek. Mantıklı. Evet bak ya düşün. Of. Anam mutmainlik geldi. Dur bir dinleneyim. Vallahi mutmain oldum. Galiba mutmain oldum. Olmaya da devam ediyorum. Yani çok mantıklı bir şey ya. Gelin bildiklerinizi anlatın. Allah aşkına. Sen ne şeker şeysin öyle ya. Yani burnunun dibindeyken adam kanlarınızla duş alacağız diyor. Ses çıkartmıyorsun. Bu bir şifre mi? Hangisi? İçişleri Bakanı Soylu, Kılıçdaroğlu ve İYİ Partili Koray Aydın'ın siyasi cinayet olabilir iddiası için ben İçişleri Bakanıyım. Sordum, arkadaşlar istihbarat var mı yok, MİT'e sorduk, yok dedi. Süleyman Bey, siz arkadaşlara sormuşsunuz. Ben de size bir soru yönelteyim. Ya televizyon ekranında karşınızdaki gazetecilere soru sordurmamak için aralıksız konuştuğunuz bir yayında Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar maaş alan bir siyasetçi olduğunu, üstelik bu siyasetçiyi bildiğinizi, bilgiyi sadece savcıya vereceğinizi söylemiştiniz. Aylar geçti üzerinden. Kimdir o? Bir anlatsanıza. İçişleri Bakanısınız siz. Yani eğer diyorsanız ki ya boş ver benim sözümü ciddiye alma, eyvallah. Ama İçişleri Bakanı'nı ben ciddiye almak isterim. Ciddi söylüyorum. Ben ciddiye almak isterim İçişleri Bakanı'nı. Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı benim için önemlidir kardeşim. Sev sevme, oy ver verme, bu başka bir şey. Ama önemlidir. E ben sözüne güvenmek isterim. Herhalde söyleyeceğiniz bir şey vardır değil mi? Ya ben öyle düşünüyorum en azından. Öyle düşünmek istiyorum. Her şey çok zarar oldu. CHP 2018 seçiminde her şey çok güzel olacak sloganını kullandı ancak CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde şirketler zarar ederken yöneticileri huzur hakkına zam yaptı. Bakalım bunlara. Ya şu TÜGVA yöneticilerine ödenen maaşları bir konuşalım mı değerli akşam gazetesi? Niye TÜGVA yöneticilerinin tamamı Büyükşehir Belediyesi'nden maaş alır? Bunlar belediye uzmanı mı? Neden? Kaynak kesildi, herkes bağırmaya başladı. Çok normal. Durun daha bunlar iyi günleriniz. Vallahi o kaynaklar her yerde kesildikçe kımıldayacak yer bulamayacak bu insanlar. Çakma dernekler, dandik vakıflar. Gideceğiniz yer burasıdır kardeşim. Sonra Tevfik Bey bağırmaya başlayacak. Diyecek ki çatlasanız da patlasanız da hiç gerek yok. Rahat ol. Hesaplı emeklilik fırsatı. Oğlum hesaplı emeklilik, hesaplı don alma kampanyası gibi bir şey olamaz. Emekliliğin koşulları belli. Bunun hesabı kitabı olmaz. İnsanlar çalışır. Çalışırken prim öderler. Onların yanında patronları da prim öder. O primler için tanınan belli bir süre vardır. Zamanını doldurur ve emekli olursun. Hesaplı emeklilik diye bir şey olmaz. Sen emekli edemediğin için kılıf bulmaya çalışıyorsun. Yalan söylüyorsun her zaman olduğu gibi. Ben sana kredi vereyim, emekli ol. Sebep? Ben çalıştım, prim ödedim. Sen kimsin bana kredi vereceksin de ben emekli olacağım? Bak kılıf arıyorlar şu anda. İşçiye en az 3447 lira. İnanmayın derim. Yenilikçi KOBİ'lere destek. Evet, biz KOBİ'yiz. Gerçekten küçük sanayi, Ankara Organize Sanayi'de rulman üretiyoruz. Küçücük bir fabrikamız var. Yenilik yaptık. Bütün çalışanlarımız zilli donla gezecek. Nasıl? Vallahi büyük yenilik sanayi için. Ciddi söylüyorum. Organize sanayide acayip büyük yenilik bu. Ha toplum hazır mı? Değil. Ama topluma da bir şekilde önderlik yapmak lazım değil mi? Yenilikçi KOBİ'yiz hocam biz. Rulman üretiyoruz. İşçilerin tamamını önceden formayla gezdiriyorduk. Üniforma. Önlük diktirmiştik. Baktık ki olmuyor. Şu andan itibaren bütün işçilerimiz ustabaşlarınınki biraz daha farklı. Onlara body giydiriyoruz. Alttan çıt çıtlı. Ama hepimiz zilli. Artık zilli. Kırmızı nasıl? Ya bir sanayide bu kadar yenilik olur. Bir giriyorsun Moulin Rouge gibi içi. Nasıl? Bence şahane yenilik. Ve bunun karşılığı KOBİ'ye destek. Olacak o kadar kardeşim. Herkes düşünür, herkes konuşur, AKP yapar. Hayaldi gerçek oldu. Ne oldu? Zilli don. Sanayide. Hep beraber akıyoruz, kokuyoruz bundan sonra. Aman ölümlü dünya. Rulman üret üret, döndür döndür nereye kadar? Düşünsene, emeğinle doğru düzgün bir para kazanamıyorsun. Sana diyor ki yenilikçi KOBİ'lere destek. Zaten yapmak zorundasın. Ar-Ge çalışması KOBİ'ler yapamıyor çünkü. Bu destek o kapsamda olmalı. Bu ülkede KOBİ mi kaldı ya? Destek vermedin, pandemi sürecinde kredi vermedin, onların borçlarını silmedin, şimdi ağlıyorsun, yenilikçi KOBİ'lere destek. Hadi lan oradan. Çok alakasız bir haber okuyacağım size şimdi. Gerçekten çok alakasız bir haber okuyacağım. Yani lan magazin yapılır da bu magazin niye yapılır? Dikkat! İşin aslı yeni aşk. Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup, Melisa Aslı Pamuk'tan ayrıldı. Gönlünü Hollandalı manken Skyler Witschke'ye kaptırdı. Yeni aşkıyla İstanbul gecelerine aktı. Akmış. Sıvı demek ki Oğuzhan Özyakup. Genelde kendisini Beşiktaş'ta sakatlıklarıyla tanır ama çok sıvı da görünmüyor aslında orada. Bu arada müstakbel kayınpederi ise Barcelona'nın eski yıldızı Richard Witschke. Çok güzel. Bize ne? Ne yapalım yani, istemeye giderken çiçeği çikolataya biz mi yaptıracağız? Bunun magazin değeri nedir ya? Allah aşkına. Bak, normalde haberin unsuru oluşturulurken iletişim fakültelerinde de bu öğretilir. Şimdi burada sen ortaya koyduğun haber objesini insanların karşısına çıkarttığında bir şey içermeli. Magazin de olabilir bu. Ama dikkat çekmeli. Oğuzhan Özyakup'u kim sallar? Kim sallar? Burada Melisa Aslı Pamuk hanımefendinin buna ilişkin tek bir değerlendirmesi yok. Yani muhtemelen şöyle diyor. Tın. Duydunuz mu sesi? Bu. Diğer hanımefendinin, Skyler Witschke'nin olayla hiçbir alakası, hiçbirimiz tanımıyoruz. Babası da artık tarihin tozlu sayfalarından biri. Bu nasıl bir magazin haberidir ya? Ya gerçekten artık batık, o kadar batık ki magazinin içinde bile haber çıkartamıyor adamlar ya. Ve buradan ittirerek magazin yapmaya çalışıyor. Ve Oğuzhan Özyakup, düşünsene hani en azından bir parçası ya, haberin bir unsuru gerçekten gündemde olur, magazini oradan bağlarsın. Bu öğretilir iletişim fakültelerinde. Ya magazini bile dandik olur mu bir gazetenin? Olur kardeşim, Türkiye'de medyanın geldiği yer burası. Paçozluk, pespayelik artık yani alnından akıyor hepsinin. İntikam. İntikam. Üstünden de kan akıyor bu arada, grafik yapmış. Bak bu grafikçi kimse, yemin ediyorum bunları çözdü. Bunların alayının kafa tahta. Ben buradan çok para kazanırım, emekli olurum diye düşünüyor. Hatta açıktan prim öder, ikinci emekliliği de çakarım. Bu az önce Sabah gazetesinde okuduğumuz 20 yıllık iş sürerek intikam alma haberi. Şırnak İstanbul hattındaki namus davasında kan döküldü. 20 yıl önce annesiyle yasak aşk yaşayan kuaförü sahte hesapla tuzağa düşürdü. 15 bıçak darbesiyle öldürdü. Kadir az çeker. Ya bir insan bu kadar ahlaksızlaşabilir ancak. Kadir Şeker'i hatırlayan var mı içinizde? Kadir Şeker kimdi, hatırlayan var mı? Hani sevgilisi tarafından dövülen bir kadına müdahale ettiği için orada çıkan kavgada cebinde niye taşıdığını bilmediğimiz bir çakıyla sevgilisini döven, adamı öldüren genç çocuk. Hatırladınız mı? Onunla ilgili 12 yıl hapis cezası aldığını, Yargıtay'ın cezayı fazla bularak bozduğunu haber yapmışlar. Kadir az çeker diyerek. İnsanlıkla uzak yakın alakası yok bu gazetenin. Uzak yakın alakası yok. Bir Tom Cruise haberi var. Aslında bir ara fotoğrafı paylaşayım diye düşündüm. Sosyal medyada da var da boş ver ya. Top Gun fotoğrafları falan hafızada öyle kalsın. Tom Cruise Görevimiz Tehlike 7'nin çekimlerini tamamladı. Son görüntüsüyle şaşırttı. Ünlü aktörün tombul yüzü sosyal medyayı salladı. Ya ne olacaktı? Hayat böyle bir şey kardeşim. Yaşlanıyorsun. Vaycım, kötü bir şey de değil. Sen sürekli insanları hep aynı kalıpta görmeye çalışıyorsun. Ondan sonra herkes birbirine böyle bakıyor Ajda Pekkan gibi. Yaşlanmadık çok şükür. Değil mi? Yaşlanmadık. Yok yok, biz yaşlanmadık. Niye yaşlanacağız? Hala yer aktığın var. Ve bununla övünüyor insanlar. Berat'ı biber yaktı. Sabah bunu gör, ben bir heyecanlan. Anam dedim, herifi haberleştirdiler en sonunda. Vallahi selektör reisi. Dedim ki haberi geliyor. Haberi geliyor artık. O değilmiş ya. Adana'da boğulan Berat Göl'ün öldürüldüğü belirlendi. Katil itiraf etti. Biberlerimi yediği için yaptım. Ülke bu durumda. Nagihan Hanım barışalım diyor ama Şu ana kadar çok yanaşan yok. Bilmiyorum. Bence iyi. Uf, bir daha mutmain oldum ha. Hocam ben 70 yaşında delikanlıyım. Yemişler seni dedeciğim. Öyle bir şey yok. 70 yaşında. Ya geç onu geç. 70 yaşındayım. Tamam. Eşim daha 60'ında ama cinsellik deyince kaçıyor. Beni yanına yaklaştırmıyor. Ne yapayım? Cinsellik deme. Seks de mesela. Nasıl çözüm? Takvim çözüm hocam. Bak şimdi cevaba bak. Doktora söylemeye çekinme. Lan mektup yazmış adam zaten. Neyinden çekinsin? Ha bak onu düşünmedik. Değil mi? Ben doktorum, mektup bana geliyor, o zaman çekinmiyor. Mantıklı. Önce eşinle konuş. Konuşmazsan neden isteksiz olduğunu anlayamazsın. Kuruntulara kapılırsın. Yaş ilerledikçe kas, kemik, eklemler aşınır. Eski alışkın olduğunuz pozisyonlar şimdi rahatsız edici olabilir. Hocam burada durdursak mı mektubu? Sıkıntı olmasın sonra. Eşinin sana anlatmadığı menopoza bağlı cinsel organla ilgili kuruma sıkıntıları olabilir. Gerekirse bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olsun. Yok canım, aşk olsun. Ne gerek var? Şimdi doktor moktor, doktor ne anlayacak? Doktor ne biliyor da anlatıyor? Ne güzel şurada gazetenin içinde şey yapıyoruz yani. Konuşuyoruz kendi içimizde. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün burada olduğunuz için. Bugün diğer yayınlarda da yaptığınız gibi farklılıklarımızı bilerek buraya geldiğiniz için. Demokrasi dediğimiz şey tam bu. Gerçekten. Biz birbirimizden farklıyız. Doğrudur. Hep de farklı olacağız. O farklılıklar çok temelden geliyor. Çünkü etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, engeller, engelsizlikler, inançlar, inançsızlıklar. Bunlar zenginlik. Yeter ki birbirimizden korkmadan, birbirimizin yaşam alanına saygı duyarak demokrasi içinde yaşamak için konuşmaya razı olalım. Burada yaptığımız gibi. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Çünkü bunu yaparsak bizi ayırmaya çalışan kaybedecek. Kim olduğunun önemi yok. Siyasi görüşünün, parti adının, lider adının hiçbirinin önemi yok. Biz birbirimizden tırsmazsak yapacağız. Yayının başında söylediğim gibi hani duvarın yıkılışıyla birlikte, duvar komun yıkılışıyla birlikte medya biraz daha yoksullaştı. Ama bir kez daha görmüş olmanız lazım. Bağımsız medya neden önemlidir sorusunun cevabını. Eğer derseniz ki bu yayın sürsün kardeşim. Evet, bağımsız medya önemli ve burada konuşulanlar başka yerde konuşulmuyor. Ben de destek olacağım. Bugün karar verdim destek olmaya. Daha nasıl destek olacağım? YouTube'dan kanala abone olun. Bunu yapmanın yolu isterseniz YouTube'dan Ünsal Ünlü yazıp arama çubuğuna bulmak. Ya da daha kolayı ünsalunlu.com.tr benim internet siteme gelin. Açılışta zaten abone ol diye bir düğme göreceksiniz. O internet aboneliği değil. Doğrudan YouTube aboneliği. Tıklayın onu. YouTube kanalına abone olacaksınız. Bir tek mail adresi yazarak. Para pul falan yok. YouTube üzerinden maddi destekte bulunmak isteyen izleyiciler için önce katıl düğmesi var. İsterlerse kullanacakları. Yoksa bu yayınlar ilk gününden beri parasızdı. Son gününe kadar da parasız olacak. Bu benim size taahhüdüm. Onun dışında Süper Chat ve Süper Sticker uygulamalarıyla da destek olabilirsiniz. Yayına online olarak yayın sırasında da destek olabilirsiniz. Bunun haricinde patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Ama hepsinin ötesinde en büyük desteğiniz, asla vazgeçmemenizi istediğim desteğiniz burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.